Şimdi hep birlikte Mezmur 19'u açalım. Bugünkü vaaz tekstimiz Mezmur 19 kardeşler. ...19. Mezmur. Müzik şefi için Davut'un mezmuru. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. Gerdekten çıkan güveye benzer güneş. Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner. Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. Rabbin buyrukları güvenilirdir. Saf adama bilgelik verir. Rabbin kuralları doğrudur. Yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları arıdır. Gözleri aydınlatır. Rab korkusu paktır. Sonsuza dek kalır. Rabbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. Onları altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur. Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. Uyarırlar kulunu. Onlara uyanların ödülü büyüktür. Kim yanlışlarını görebilir? Bağışta göremediğim kusurlarımı, bilerek işlenen günahlardan koru kulunu. İzin verme bana egemen olmalarına. O zaman büyük isyandan uzak, kusursuz olurum. Ağzımdan çıkan sözler, yüreğimdeki düşünceler kabul görsün senin önünde. Ya Rab, kayam, kurtarıcım benim. Amin. Rabbin sevgili ev halkı, iletişim en temel ihtiyaçlarımızdan biridir, öyle değil mi? Tanrı bize ihtiyacı olmadığı halde ve bizi yaratmak zorunda olmadığı halde kendi yüce ve iyi planına göre bizleri kendi benzerliğinde ve kendisiyle kutsal ve harika bir ilişki içinde olalım diye yarattı. Ve bizlere kendi yüceliği için yaşama ayrıcalığını verdi. Ancak hepimiz günaha düşüşten itibaren artık ne Tanrı'yla harika bir ilişkiye sahibiz ne de onun yüceliği için yaşamak istiyoruz. Artık bu arzumuzu da kaybettik. Ancak iletişimin hayatımızdaki rolü hiç de azalmış değil. Öyle değil mi? Çünkü Tanrı bizleri yalnızca kendisiyle iletişim kuralım diye değil, ama aynı zamanda birbirimizle de iletişim kuralım diye yarattı. Bu yüzden elimizdeki her fırsatta daha iyi bir iletişim kurmak için gayret ediyoruz. Zaten günümüzde öyle bir döneme geldik ki artık iletişim birçok ihtiyacımızın çok daha üzerinde artık. Fakat ne kadar iletişimimiz olsa da, ilişkimiz olsa da, yüreğimizde hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşlukla yaşamaktayız. Belki hayatımızın her dakikası insanlarla iletişim halinde geçebilir. Belki hayatımızın her saniyesinde birileriyle konuşuyor olabiliriz. Ama hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşluk yüreğimizde kalmaktadır. Ve bu boşluk sadece ve yalnızca babamız Tanrı için ayrılmıştır. Yalnızca onunla olan bir ilişkiyle doldurabilir. Hamdolsun ki her ne kadar bizler bu ilişkiyi kurmakta başarısız olsak bile, her ne kadar bu ilişkiyi tekrar Adam bahçesindeki ilişki düzene çıkarmak istemesek bile, Tanrı'nın kendisi bizler gibi vazgeçmemiştir. Günahımızın yaptığı köprüleri tekrar onarmaya gayretli, niyetli bir şekilde sadakatle kendi çocuklarının peşi sıra gitmiştir. İşte bugün Mezmur 19'da Tanrı'nın hem tüm insanlarla olsun hem de kendi halkıyla olsun nasıl bir iletişim kurma gayreti için, nasıl bir iletişim kurduğunu göreceğiz kardeşler. Mezmur 19'da Davut bize iki yoldan bahsetmektedir. Tanrı bize iki yolla iletişim kurmaktadır. Tanrı'nın kendisinin var olduğunu ve her şeyin yaratıcısı ve hakimi olduğunu doğada sergilemesine genel vahiy, kurtuluş planını ve günahın sonucu olan ölümden kurtulup Adem bahçesindeymişçesine tekrar bir ilişki sahip olmamızı da özel vahiy aracılığıyla açıkladığını görüyoruz. Yani kısacası genel vahiy aracılığıyla herkes bir Tanrı'nın var olduğunu bilmekte. Ama özel vahiy aracılığıyla da kendi günahımızdan kurtulma yolunu Tanrı'nın bizlere sunduğunu görüyoruz. İşte Mezmur 19 bizlere hem bu genel vahiyi hem de özel vahiyin ne olduğunu göstermektedir, söylemektedir. Biz de Mezmur 19'a şu üç noktayla bakacağız. Birincisi yaratılışın sesi, ikincisi kutsal yazıların sesi, üçüncüsü günahların, günahkarın sesi. Yaratılışın sesi yani genel vahiy, kutsal yazıların sesi yani özel vahiy, günahkarın sesi bizim karşılığımız. Birinci ayeti okuduğumuzda sanki Davut bu ayeti birisinin sorusu üzerine cevaplıyormuş gibi okuyoruz değil mi kardeşler? Sanki birisi Davut'a gidip bu gökyüzünü ve bu gök kubbenin altındaki her şeyi kim yarattı Davut? Tüm bunları bir yaratan birisi mi var yoksa her şey rastgele mi oldu? Dermişiz Davut bu soruya cevap verirmişçesine yazdığını görüyoruz. Davut'un kısaca verdiği cevap şudur. Bu yaratılışı yaratan bir Tanrı vardır. Ve yaratılış her köşesinde bu yaratıcının parmak izlerini taşımaktadır, göstermektedir. Yalnızca kendi gezegenimizde bile bu şahit olduklarımız bu yaratıcının ne kadar da güçlü olduğunu bize göstermektedir kardeşler. Bu yaratıcı gerçekten de harika bir yaratıcıdır. En küçük böcekten tutun da okyanuslardaki en büyük yaratıklara kadar her birini farklı güzelliklerle donatmış, farklı görkemlerle donatmış bir yaratıcıdır. Bu düzende hiçbir şey boşuna değildir. Gereksiz değildir, kötü değildir. Ve bizim sevdiğimiz ne varsa, eşlerimiz, karılarımız, kocalarımız, çocuklarımız, arkadaşlarımız, yediğimiz, giydiğimiz, sevdiğimiz her ne varsa bu yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Ancak ne yazık ki tüm her şeyin bir yaratıcısı olduğu açıkça beyan edilmekte olmasına rağmen tanrısız kişi, doğal kişi tüm bu yaratılışa bakıp hala Tanrı yoktur diyebilmektedir. Tüm içindeki vicdanın bile kendisine karşı gelmesine rağmen hala Tanrı yoktur diyebilmektedir kardeşler. Tüm bu yaratılışı Tanrı'nın yarattığını kabul etmek yerine bu yaratılış rastgele ortaya çıktı. Ya da bu yaratılış düzensizlikten ortaya çıktı. Ya da bu yaratılış kaostan ortaya çıktı diyebilecek kadar kendisiyle çelişebilmektedir doğal kişi. Ama bu yaratılış her şeye rağmen, tüm karşı koymalara rağmen her gün, her saniye, bugün bile hala bir yaratıcı var diye ikrar etmektedir. Davut bu şiiri yani Mezmur 19 yazarken evrenin ne kadar büyük olduğunu bizim kadar farkında değildi, öyle değil mi? Davut sadece dünyayı biliyordu, dünya gezegenini biliyordu. Ama yine de sahip olduğu bu bilgi Davut'a harika bir yaratıcının, görkemli bir yaratıcının var olduğunu ikna edebilecek kadar yeterliydi. Ama bugün bizler yaratılış hakkında daha ne kadar çok biliyoruz Davut'tan, öyle değil mi? Hala evrenin sınırlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Hala bitmiş bir mücadele değil. Belki evrenin sınırları olmayan bu sınırları keşfetmeye çalışıyoruz. Ama mesela örneğin şunu düşünün. Dünyamız güneş sistemi dediğimiz bir sistemin içinde, diğer 7 gezegenle birlikte bir sistemin içinde. Bu güneş sistemi Samanyolu dediğimiz bir galaksinin içinde. Bu galakside, yalnızca bir galakside 100 ila 400 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor ve bir en az o kadar da gezegen olduğu tahmin ediliyor. Burada milyarlarca sistemden bahsediyoruz. Yani bugün en hızlı araçla Samanyolu'nda bir ucundan diğer ucuna yolculuk etmek isterseniz en hızlı araçla 4 trilyon yıl sürüyor kardeşler. 4 trilyon yıl boyunca yolculuk etmelisiniz ki sadece bir galaksiyi görebilirsiniz. Peki kaç galaksi var? Hala biliyorsunuz teknoloji ilerledikçe daha çok şey öğreniyoruz. Her gün güncelleniyor bu sayılar. Ama şu anki tahmin en az 2 trilyon galaksi oluyor önünde kardeşler. Bakın işte bu kadar büyük bir evrenden bahsediyoruz. İşte bunu yaratabilecek büyük bir Tanrı'dan bahsediyoruz. İşte gökyüzü ve yeryüzünü yaratan Tanrı'nın gücü böyle bir güçtür kardeşler. 3. ve 4. ayetlerde Davut bu yaratılışı nasıl da konuşmaya gerek kalmadan yeryüzünün her köşesinde herkes tarafından duyulduğunu söylüyor. Bir evrensel mesaj veriyor bu yaratılış. Bir dile gerek yok. Dünyadaki binlerce farklı dildeki insanlar bu mesajı anlıyor. Tanrı'nın yarattığı her şeyin nasıl da bu yaratıcıyı duyurduğunu okuyoruz. Hiçbir şey ispatlamak zorunda değiller. Yalnızca yapmaları gereken tek şey Tanrı tarafından kendilerine verilmiş görevi yerine getirmeleri. Başka hiçbir şey yapmak zorunda değiller. Ve bu mesajı anlamak için özel bir alıcıya gerek yok. Herkes, dünyadaki herkes bu yaratılışa baktığında bir Tanrı'nın var olduğunu açıkça görmektedir. Tüm bu yaratılışın içerisinden Davut 5. ve 6. ayetlerde özellikle güneşe odaklanır. Tabii ki Davut bunu boşu boşuna yapmamıştır kardeşler. Tanrı'nın yarattıkları arasında güneş özellikle o dönemde insanlar tarafından en çok ilgi çekici olarak bulunan ve dolayısıyla da farklı birçok şeye sebep olmuş bir yıldızdı. Özellikle Davut zamanında güneş tanrıları en güçlü tanrılardı. Mezopotamya'da olsun, Mısır'da olsun güneş tanrıları hep en güçlü tanrılardı. İsrail halkının arasında dahi güneş tanrılarına tapan İsrailler vardı ne yazık ki. Bunu belki hatırlarsınız 6 ay önce bir vaaz sırasında konuşmuştuk. Çok uzun bir süre ama bu yüzden Tanrı'nın İsrail'in başına neler geldiğine bakmıştık. Davut özellikle burada güneşe odaklanmasının nedeni güneşi bile özellikle İsrail halkına ve tüm uluslara açıkça şu mesajı veriyor. Sizin taptığınız bu güneş dahi Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bu Tanrı'nın yalnız yarattığı bir şeydir. Güneş Tanrı'nın belirli rotanın dışına çıkamaz ya da başka bir eylemde bulunamaz. Güneş ve diğer trilyonlarca yıldızı Tanrı yaratmıştır. Çünkü yaşayan diri Tanrı'dan başka bir ilah yoktur. Peki nasıl oluyor da tüm her şey insanların gözünde önünde olmasına rağmen bırakın Tanrı'ya iman etmelerini hala nasıl Tanrı'nın varlığını reddedebiliyorlar diye merak ediyoruz. Yaratılışın verdiği mesaj evrensel ve herkes tarafından anlaşılır olduğu halde hala nasıl oluyordu dünyada milyarlarca insan Tanrı'ya inanmıyorlar. Paulus bu sorumuzu çok güzel bir şekilde Romalılar 1'de cevaplıyor kardeşler. Bakın Paulus şöyle diyor. Haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Tanrı'nın varlığını ikrar etmek yerine diğer her şeyi kabul ettiler diyor Paulus. Tanrı'nın varlığını kabul etmektense başka her şeyi yaptılar diyor Paulus. Kardeşler işte doğal insan, işte tanrısız insan bu haldedir. Biz de iman etmeden önce böyle düşünüyorduk öyle değil mi? Biz de Tanrı'ya inanmak istemedik ta ki kutsal ruh bizim yüreklerimizi değiştirene kadar. Ve aynı şekilde kutsal ruh doğal kişinin yüreğini değiştirmedikçe ne yazık ki herkes günah içinde yaşamaya devam etmektedir. Gözünün, burnunun dibindeki gerçekleri bile kabul edebilecek durumda değildir. Bakın Kral Süleyman ne güzel söylüyor. Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyorlar. İşte bu yüzden varacağımız nokta kardeşler, kimse genel vahiy ile kurtulamaz. Genel vahiy bize bir Tanrı'nın var olduğunu söylüyor. Ama kurtuluş planını açığa çıkarmıyor. Ne yazık ki. O yüzden biz de ikinci noktamıza bakacağız. Özel vahiyye kurtuluşumuzun nerede açıklanır? Ama ondan önce genel vahiy hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Genel vahiy kardeşler özellikle imanlılar için, bizler için aslında aynı zamanda çok büyük bir teşvik kaynağıdır öyle değil mi? Doğaya baktığımızda Tanrı'nın yarattığı mükemmellikleri gördüğümüzde bize Tanrı'nın güzelliğini, Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın harikalığını anlatıyor. Ve aynı zamanda şunu düşünün. Eğer günaha düşmüş olan bu yaratılış bile bu kadar güzelse Tanrı'nın bizler için vaat ettiği yeni yaratılış kim bilir daha ne kadar da güzel olacaktır. Tanrı'nın bizlere vaat ettiği bir gün günahtan kurtulacaksınız ve size çürümez, ölmez bedenler vereceğim dediği bu bedenleri giyindiğimizde nasıl da daha harika bir yaratılışa tanıklık edeceğiz. Lütfen bunu bir düşünün. Evet, her ne kadar genel vahiy Tanrı tarafından birçoklarını özel vahiye getirmek için Tanrı tarafından kullanılsa da günahtan ve ölümden kurtarılmadığımızı az önce söyledim. Bunun için de vaazımızın ikinci noktasına, kutsal yazıların sesine bakalım. Özel vahiye, kutsal yazıların sesine. İkinci noktamız 7. ayet ile başlıyor. Davut 7. ayette orijinal dilde bir değişiklik yapıyor kardeşler ve o aslında bize zaten mezmurun ikinci bölüme girdiğini açıkça gösteriyor. İlk 6 ayette Tanrı olarak Türkçe'ye çevrilen kelime İbranice El kelimesi. Yani Tanrı için kullanabileceğimiz en genel isimlerden birisi İbranice'de. Ama 7. ayete geldiğimizde Türkçe'ye büyük harflerle Rab olan çevrilen kelime İbranice'de Yahve kelimesidir. Yani ilk 6 ayette Davut genel vahiyden bahsederken Tanrı'nın en genel ismini kullanıyor. Ama 7. ayetten itibaren özel vahiye geldiğimizde Tanrı'nın en özel ismini kullanıyor. Yani mezmur 19 burada doğal bir ayrıma giriyor kardeşler ve biz de doğal olarak bu ayrımı farklı bir nokta olarak ele alacağız. İkinci noktamız olarak buradan başlayacağız. Davut'un özel vahiy için seçtiği kelime ilk yasa olarak Türkçe'ye çevrilen kelime Torah kelimesi. Torah neydi? Kutsal kitabın ilk 5 kitabı için kullandığımız bir kelime, öyle değil mi? Ama anlamı, Torah kelimesinin anlamı talimat vermek, açıklamak, öğretmek anlamına da geliyor. Yani Davut özel vahiy şunu söylüyor. Kutsal kitap benim öğretmenimdir diyor. Kutsal kitap sayesinde ne yapacağımı öğrenirim. Kutsal kitap bana yön verir diyor. Ve bu sayede ve aynı zamanda Davut 6 farklı cümleyle Rabbin yasasının ne olduğunu ve nasıl insanları bereketlediğinden bahsediyor. Bakın 7 ve 9. ayetlerde siz de takip edebilirsiniz. Rabbin yasası harikadır diyor Davut. Eksiksizdir. Tanrımızın kurtuluş planı mükemmeldir. Rabbin yasası güvenilirdir. Çünkü Rab asla ve asla sözünden dönmez. Ve Rabbin yasası aynı zamanda doğrudur. Çünkü doğru olan bir tek Rab vardır. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Rabbin buyrukları arıdır, haktır diyor Davut. Yaratılmış her şey gözlerindeki ışıltıyı Tanrı'dan almaktadır. Ve Rabbin sözü bizim yollarımıza ışık tutmaktadır. Ve son olarak Rabbin, Rab korkusu doğrudur. Ne diyor kutsal kitap Rab korkusu için kardeşler? Rab korkusu hikmetin başlangıcıdır. Rab günahtan nefret eden çocuklarından hoşnut olur. İşte kısacası Davut kardeşler kutsal kitaptan bahsediyor. Bugün elimizde tuttuğumuz kutsal kitaptan bahsediyor. Davut'a her bu tüm size biraz önce özetlediğimiz Davut Mezmur 19'da özetlenen her şeyin işte bu olduğunu söylüyor. Bu sayede kişi, iman eden kişi yolunu bulur. Bu söz onun yoluna ışık tutar ve bu sayede Rabbin istediğinin ne olduğunu öğrenebilir diyor kardeşler. İşte bu kutsal kitaptan aynı sözden bahsediyor. Bugün bizlerin de faydalanması gereken bu sözlerden. Tanrı özel vahiyinde bizlere genel vahide elde edemeyeceğimiz bazı ayrıcalıklardan bahsediyor. İlk başta da söylediğimiz gibi günahın tamamen neredeyse yok ettiği ilişkimizi nasıl onaracağımızı söylüyor bize özel vahiyle. Örneğin Hezekiel 36'da Tanrı şunu söylüyor. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. İşte Rab özel vahiyinde bizlere bu yaşamı vaat ediyor kardeşler. İsa Mesih Nikodemus'a ne söylemişti? Kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Ve bu vahiy, bu sözler öyle değerli ki Davut 10. ayette hep birlikte bakalım. Şöyle diyor. Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur. Onlara baldan, süzme petek balından, onlar baldan, süzme petek balından daha tatlıdır. Yani bu sözler hem dünyasal ihtiyaçlarımızdan, paramızdan daha önemlidir diyor kardeşler Davut. Peki gerçekten de bizim için bu sözler öyle midir kardeşler? Rabbin kendi bedeni ve kanıyla yaptığı bu anlaşma bizler için gerçekten de paradan daha önemli midir? Bu dünyanın vaatlerine mi bakıyorsunuz yoksa Rabbin vaatlerini de düşünüyor musunuz? Gözünüz ve yüreğiniz sadece bu dünyada olup bitenlere mi odaklanmış durumda? Yoksa ayrıca Tanrı'nın sarsılmaz vaatlerine de mi? Her gün yalnızca ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye mi endişeleniyorsunuz? Yoksa oturup, acaba benim Tanrı ile ilişkim nasıl? Diye düşünüyor musunuz? Kardeşler unutmayın, hazineniz neredeyse yüreğiniz de oradadır. Çocuklar düşünebiliyor musunuz? Davut Rabbin sözü için baldan tatlıdır diyor. Yani düşünün, tüm çikolatalardan, tüm şekerlerden daha tatlıdır diyor Rabbin sözü. Bana bütün çikolatalardan ve şekerlerden ziyade Rabbin sözünü verin diyor. Peki niye Davut böyle söylüyor sizce? Hiç düşündünüz mü? Niye baldan daha tatlıdır diyor? Çünkü Davut bir gerçeğin farkında değil mi çocuklar? Bizlerin ruhsal olarak da beslenmeye ihtiyacı var. Nasıl bedensel olarak vücutlarımızı besliyorsak, tatlı, özellikle tatlılarla vücutlarımızı besliyorsak, aynı zamanda bizim ruhsal olarak da beslenme ihtiyacımız var. İçlerimizdeki ruhun da bizler tarafından bakıma ihtiyacı var bir anlamda. O yüzden sizler de Rabbin sözüne bakıp ruhlarınızı besleyin. Ve inanın aynı şeker yemiş gibi, tatlı yemiş gibi sevineceksiniz Rabbin sözünü okuduğunuzda. Ruhunuz sevinecek çocuklar. O yüzden her gün kısa da olsa Rabbin sözünde zaman geçirin. Mezmur'un son kısmında yani 11. ve 14. ayetler arasında yaratılışın ve kutsal yazıların sesinden sonra tüm bunlara günahkarın nasıl cevap vermesi gerektiğine bakıyoruz kardeşler. Davut bundan bahsediyor. İlk 10 ayette Tanrı'nın insanlarla nasıl iletişime geçtiğine baktık. Yaratılışla olsun, Rabbin sözüyle olsun, kutsal kitapla olsun bizlere nasıl seslendiğine baktık. Peki 11. ve 14. ayette Davut bize şunu söylüyor. Peki biz bu kadar bizimle çaba, bizimle iletişim kurmak için çaba gösteren Tanrı'ya biz nasıl karşılık vermeliyiz? Böyle lütufkar ve merhameti bol olan bir Tanrı'ya biz nasıl cevap vermeliyiz? Tanrı'nın bizlere gerçekten ne vaat ettiğini anladığımız anda bizler de aynı Davut'un 12. ve 13. ayetlerde yazdığı şu sözleri söyleriz kardeşler. Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla görmediğim kusurlarımı. Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu. İzin verme bana egemen olmalarına. O zaman büyük isyandan kusursuz olurum. Büyük isyandan uzak kusursuz olurum. Davut Tanrı'nın lütfunu anladığı anda, ne vaat ettiğini anladığı anda yüreğini alçaltıp Tanrı'nın önünde tövbe ediyor. Tanrı'nın ona ne vaat ettiğini anladığı anda Davut yüreğini alçaltıp tövbe ediyor. Bir kraldan bahsediyoruz. Davut sıradan bir insan değildi. Davut dönemin en güçlü krallarından biriydi. Ama o bile Rabbin önünde yüreğini alçaltıyor. Yani bizler de bugün özel vahiy, Rabbin sözü sayesinde günahlarımızla ve hatalarımızla yüzleşiyoruz, öyle değil mi? Rabb İsa Mesih'in aracılığıyla bizlere vaat edilen kurtuluşu biliyoruz. İlişkimizin tekrar nasıl düzeltileceğini öğreniyoruz kardeşler. Bu da bizi kutsal ruh aracılığıyla tövbeye yöneltiyor. Rabbin güzelliğine ve harikalığına tanıklık ettiğimiz anda biz de Petrus gibi "Ya Rab, uzak dur benden çünkü ben günahlıyım." demek istiyoruz. Ama buna rağmen Tanrı bizim peşimizi bırakmıyor. Çünkü Davut'un 12. ayette itiraf ettiği çok önemli bir gerçek var arkadaşlar. Çünkü bizler bilerek işlediğimiz günahlarımızın yanında bilmeyerek bile günah işleyen bir varlığız. Ama Tanrı bırakın bilerek günah işleyen bu varlıkları, bilmeyerek günah işlemeye devam eden bizleri kurtaracak kadar bizlere sevgi ve merhamet gösteriyor. İşte Tanrı biz böyle bir durumdayken dahi bizleri kurtarmaya razı oluyor. Ve dolayısıyla biz de Davut'un yaptığı gibi bugün kendimize sormamız lazım. Bugün Davut gibi yüreğimizi araştırmamız lazım kardeşler. Hala bilerek, göz göre göre Rabbin önünde günah işlemeye devam ediyor muyuz? Eğer böyle bir şey yapıyorsak Rabbin önünde büyük bir isyan içinde yaşıyoruz demektir. Kardeşler, Davut'un bahsettiği gibi bilmeyerek işlediğimiz günahlarımız neler? Gizlediğimiz günahlarımız var mı? Başkalarından inatla sakladığımız, karanlıkta tutmayı tercih ettiğimiz günahlarımız var mı? Bakın, size bir şeyden emin olmanızı sağlayabilirim. Eğer böyle bir hayat yaşıyorsanız Tanrı bir gün bunları ışığa çıkartacaktır. Tanrı tüm bunları ışığa çıkartacaktır. Siz de Davut gibi Rabbin önünde yüreğinizi alçaltın. Bilerek onun önünde günah işleme isyanından vazgeçin. Eğer böyle bir hayat içinde yaşıyorsanız. Ve şunu bilin. Hem Tanrı'yı hem kendi isteklerinizi aynı anda tatmin edemezsiniz. Elbette ki mükemmel olmayacağız ama bunun için böyle bir Tanrı'ya karşı en azından elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Kardeşler, genel vahiy aracılığıyla Romalılar 1'de de okuduğumuz gibi kimsenin Tanrı'ya tapmamak ve varlığına inanmamak için bir özrü yoktur diye okuduk, öyle değil mi? Her şey gözlerimizin önündedir. Ve özel vahiy aracılığıyla da kurtuluşumuzun nereden geldiğini öğreniyoruz. Çünkü kutsal kitabın dediği gibi günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bizler müjdeyi bildiğimiz için bu bizleri daha da önemli bir, daha da sorumlu bir noktaya getirmektedir. Bizler yalnızca Tanrı'nın var olduğunu bilmiyoruz ama kurtuluş planını da biliyoruz. O yüzden bizim hiçbir özrümüz yok. Eğer kurtuluş planını biliyorsak ve buna göre yaşamıyorsak hiçbir özrümüz yok. Eğer tüm bunları bilip hala Rabbe karşı isyan içinde yaşıyorsak vay halimize. Bu yüzden herkesi bu özel vahiye davet edelim. Herkesin var olduğunu bildiği ama tanımadığı Tanrımızı herkese tanıtalım. Rabbin sevgisi ve sadakati bizleri kurtardığı gibi daha birçoklarını kurtarsın. Kardeşler, bugün geriye, sahip olduklarınızdan geriye bir tek müjde kalacaktır. Bugün gördüğünüz her şey gidecek, yok olacak. Bir tek geriye müjde kalacaktır. Müjde sizin sahip olduğunuz en önemli şeydir. O yüzden bunu bilerek buna layık yaşamlar sürmeye gayret edin. Ve unutmayın ki Kutsal Ruh sizi her işte güçlendirmeye ve sizleri yönlendirmeye devam edecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki Tanrı her zaman sizinledir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.